Yuhanna 10. bölümdeyiz değerli dinleyicilerimiz. Yuhanna 10. bölümde İsa Mesih kendisine ilişkin 4 özelliği vurgular. 10. bölüm 1. ayette İsa Mesih kendisinin ağılın kapısı olduğunu söyler. Ki ağıl İsrail ulusunu simgeler. İsa Mesih kendisine ait olanları da bu ağıldan, yani Musevi yasasından, dincilikten, kuralcılıktan dışarıya çıkarmak istemektedir. 7. ayette İsa Mesih kendisinin koyunların kapısı olduğunu söyler. İsa Mesih yine Musevilikten çıkıp gelenler için kapıdır. O insanları içerisinde bulundukları geleneksel, biçimci, dinsel kalıplardan çıkarmaya ve kendisine gelmeye çağırmıştır. 9. ayette İsa Mesih kendisinin kapı olduğunu söylüyor. İsa Mesih hem Yahudiler hem de Yahudi olmayanlar için kapıdır. O kurtuluş kapısıdır. Girme ve çıkma ve otlak bulma özgürlüğü Mesih ise de Tanrı çocuklarına tanınmış olan bir özelliktir. 4. noktada da İsa Mesih kendisinin iyi çoban olduğunu söyler. Ben iyi çobanım der. İşte bu iyi çoban, Yuhanna 10. bölüm 10. ayette ben onlarda yaşam olsun hem de bol yaşam olsun diye geldim diyor. İsa Mesih burada geliş amacının bir noktasını önümüze koyuyor. Yaşam vermek hem de bol yaşam vermek. İsa Mesih yaşam olsun dediğinde anlıyoruz. Yani insanlara yaşam vermeye geldim dediğini anlıyoruz. Peki bol, çok ya da dolu yaşam dediğinde ne anlıyoruz? Bizler sadece belirli bir süre yaşayan makineler değiliz değerli dinleyicilerimiz. Bizim kalbimiz, aklımız, vicdanımız, kimliğimiz, duygularımız vardır. İsteklerimiz, beklentilerimiz vardır. Bizi sevindiren, mutlu eden ve aynı zamanda bizi acı veren, ezen, korkutan durumlar vardır. Çünkü bizler insan olarak yaratıldık. Yaşarken tüm kişiliğimiz, duygularımız, yapımız, olaylar, durumlar bizi etkilerler. Şimdi İsa Mesih bol, dolu ya da çok yaşamdan söz ederken mutlu, barış, esenlik içinde yaşanan bir yaşamdan söz ediyor. Yani yaşamın zevkini tadarak yaşamaktan söz ediyor. Şimdi soru şudur. Evet, böyle bir yaşamı istiyoruz ama peki sen bu yaşamı yaşıyor musun? Başka deyişle mutlu musun? Esenliğin, barışın var mıdır? Dolu yaşamın başka bir göstergesi de amaçlı, hedefli ve anlamlı bir yaşamdır. Yani yaşamının bir hedefi, anlamı ve amacı vardır. Geleceğe güvenlik içerisinde bakmaktır. Gelecekten umudu vardır. Var mı sende bunlar? Sanmıyorum. Tam tersine görüyorsunuz hayatınızda, değil mi? Korku, kaygı, istemediğiniz olaylar, yürekte acılar, endişeler, bencillikler, kavgalar, dedikodular, aile içerisindeki çekişmeler, yıkımlar ve bu türden ne akla gelirse vardır yaşamda. Neden böyle oldu? Neden mutlu, barış ve sevgi içerisinde yaşamıyoruz? Yüreğimizdeki arzu, özlem, mutlu ve sevinçli yaşamaktır. Sevgi içerisinde yaşamak istiyoruz. Bunlar bizim yüreğimizin arzuları, özlemleridir. Çünkü Tanrı insanı böyle yarattı. Yani Tanrı insanı yaratırken onun mutlu, esenlik ve barış içerisinde, sevgi içerisinde yaşamasını amaçladı ve bu alanda da insana gereken yeteneği, olanağı verdi. Ta başlangıca gidelim ve insanın yaratılışına bakalım. Rab Tanrı Adem'i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu. Bahçede iyi meyve veren türlü türlü güzel ağaç yetiştirdi. Bahçenin ortasında yaşam ağacı ile iyilikle kötülüğü bilme ağacı vardı. Rab insana bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin diye buyurdu. Şimdi Tanrı her insanı sonsuzluk için yaratıyor ve onun varlığına yaşam nefesini üflüyor. Yani Tanrı kendisinden bir parça veriyor insana. Zaten Tanrı insanı kendi benzerliğimizle yaratalım demişti daha önce. Tanrı'nın insana kendinden bir parça vermesiyle insanı mutlu ve sevgi dolu olarak yarattı demektir. Çünkü sevinçler tokluğu Rabbin önündedir ve Tanrı sevgidir diyor Tanrı sözü. Eğer Tanrı insanı yaratırken kendinden bir parça veriyorsa, verdiği bu parça nedir? Tanrı'da olandır. Tanrı'da olan da sonsuz yaşam, sevinç, mutluluk ve sevgidir bunun getirdiği. Yani sonsuz yaşamın verdiği esenlik, barıştır. İnsanı kendi yüceliğim için yarattım diyor Tanrı. Bunun yanında Tanrı Aden bahçesinin ortasında insanın yemesi için yaşam ağacını dikiyor. Peki bu niye? Tanrı insanı sonsuz olarak yarattı. İnsanın zaten sonsuz yaşamı vardı. Peki öyleyse bu Aden bahçesinin ortasına diktiği yaşam ağacı da ne oluyor? Ya da neden onu dikti? Buna neden ihtiyaç duysun ki? Bunun sanınca bir nedeni vardır. İnsan hem sonsuz olarak esenlik, mutluluk ve barış içerisinde yaşayacaktı, hem de bu yaşamın tadını çıkaracaktı. Kısacası insan bu yaşamı sevgiyle, hazla, esenlikle, barışla ve tatlı, mutlu bir şekilde yaşayacaktı. Tanrı'nın amacı bize sonsuz yaşamı vermek. Bu sonsuz yaşamın tadını, zevkini gönülerek yaşamak. Şimdi bu şekilde yaratılan insana ne oldu? Aden bahçesinde Tanrı'ya bağlılığı, Tanrı'ya itaati gösteren bir durum daha vardı. Özgür yaratılan insanın özgürce Tanrı'ya bağlı kalması gerekti. Bunu da ancak itaat ederek gösterecekti. Olan oldu. İnsan itaat etmedi ve günah işledi. Günah ayrılık getirdi. Bu yaşamın özü olan Tanrı'dan ayrılıktı. Bu sonsuz yaşamı yitirmek demektir. Zaten Tanrı'dan ayrılmak demek, yaşamdan, sevgiden, sevinçten, barıştan, esenlikten ayrılmak demektir. Bu günah sonucu Tanrı şöyle dedi, topraktan yaratıldın ve toprağa döneceksin. Ruhsal ölüm hemen geldi ama fiziksel ölüm daha sonra. Sonsuz yaşamı yitiren insan bunun yanında barışı, esenliği, huzuru, sevinci ve hazzı, birliği yitirdi. Adem ile Havva günaha düştükleri zaman yaptıkları ilk iş neydi biliyor musunuz? Bunu Yaratılış 3. bölümde görüyoruz. Adem ile Havva günaha düştüklerinde birbirlerinin ayıplarını gördüler. Yücelik giysilerini yitirdiler yani. 2. Gizlendiler, saklandılar. 3. Korktular, Tanrı'dan korktular. Tanrı'dan kaçıp saklandılar. 4. Birbirlerini suçladılar. İşte günahın yaptığı budur. Bugün de budur değerli dostum. Yarın da bu olacaktır. Bugün dünyaya baktığımız zaman tüm kötülüklerin, pisliklerin, başarısızlığın, sevgisizliğin nedenleri bunlara dayanıyor. İnsan birbirinin hatasını, kusurunu arıyor. Zayıf noktasını, ayıbını arıyor. Böylece ahlaksızlık oluşuyor. Sonra insan kendi kişiliğini saklıyor, maskeler takıyor. Gerçek yüzüyle gözükmek istemiyor. Kendisinin onu olduğu gibi görmesini istemiyor. Üçüncü noktada hem Tanrı'dan hem de birbirinden korkuyor insanoğlu. Birbirine güvenemiyor. Birbirinden korkuyor, birbirinden saklanıyor. Açık değil. Karı kocalar arasında bile bu vardır. Dördüncü noktada birbirini suçlaması ise ta savaşlara kadar insanı götürüyor. Kimse ben hata işledim, haksızlık ettim demiyor. Hep başkaları haksızdır. Hep başkaları suçludur. Hep onun bunun yüzünden bunlar oluyor. İşte günahın ürünleri değerli dostum. Yaşamda bunlar varken de insan nasıl dolu yaşayabilir ki? İnsan günaha düştükten sonra bununla kalmadı. Bakın ne oluyor? İnsan ağrı, acı içerisinde doğuyor. Dünyaya ağlayarak geliyor ve ömrünün tüm günlerinde zahmetle yaşıyor. Yani uğraşıyor, didiniyor. Yaşamın kaygılarıyla, sorunlarıyla boğuşuyor. Ve sonunda da ağlatarak gidiyor bu dünyadan. Bununla da iş bitmedi. Yaratılış 3.17'de tam şöyle okuyoruz. Toprak senin yüzünden lanetli oldu. Evet, günah yüzünden toprak lanetli oldu. Şimdi anladınız mı? Neden bu kadar sorun ve felaket, acı, ıstırap, haksızlık, adaletsizlik vardır yeryüzünde? Biz lanetlenmiş bir dünyada yaşıyoruz. Durum çok korkunç olurdu eğer Tanrı bir çare, bir çözüm bulmasaydı. Yaratılış 3. bölüm 15. ayette kadın soyundan biri gelecek, şeytanın, günahın ve ölümün başını ezecek diyor. Aradan binlerce yıl geçti ve vakit dolunca Tanrı öz oğlunu gönderdi diye okuyoruz Galatyalılar 4.4'te. Madde 1, 21-23'te de şöyle okuyoruz. Dünyaya gelecek olan oğula İsa adı verilecek çünkü o İnsanları günahlarından kurtaracak. O İmmanuel'dir. Bunun anlamı Tanrı bizimledir. Gelen bu kurtarıcıya Tanrı bizimle adı veriliyor. Bu çok ilginç değil mi? Tanrı yeniden bizimle olma yolunu açtı. Yuhanna 1. bölüm 1-14'te okumuştuk. Her şeyin başlangıcından önce söz vardı. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve Tanrı neyse söz oydu. Başlangıçta Tanrı ile birlikteydi. Tanrı her şeyi onun aracılığıyla yarattı, oluşturdu ve olanlardan hiçbirisi onsuz olmadı. Her varlığa yaşam veren oydu ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlığa aydınlık verir, karanlık onu alt edemez. Yuhanna 1.14'te de tanrısal söz beden oldu, kayra ve gerçekle dolu olarak aramızda yaşadı. Onun yüceliğini babadan gelen biricik oğulun yüceliği olarak gördük. Ne oluyor? Yaşam veren beden alıyor ve aramızda kayrayla ve gerçekle dolu olarak geliyor. Yaşam başkanı olan İsa Mesih, kayrayı beraberinde getiriyor. Biz yeniden sonsuz yaşama ancak ve ancak kayra aracılığıyla sahip olabiliyoruz. Başka yolu yoktur. Yuhanna 1.12'yi okuyalım. Kendisini kabul edenlerin tümüne, onun adına iman edenlere Tanrı'nın çocukları olma hakkını veriyor diyor. Kendisine iman ederek yeniden Tanrı çocuğu oluyoruz. Tanrı çocuğu olmak demek, Tanrı'yı varlığımıza almak, onunla yeniden birleşmek ve sonsuz yaşama kavuşmak demektir. Böylece yaşam olan Tanrı'da yaşamak demektir. Görüyorsunuz, Mesih inancı bir din değil. Bizim yok oluşumuza, umutsuzluğumuza çare getiren, sonsuz yaşam getirendir. Yuhanna işte 10. bölüm 10. ayette, ben onlarda yaşam olsun, hem de bol yaşam olsun diye geldim diyor İsa Mesih. Yuhanna 14. bölüm 6. ayette ise yaşam benim diyor. Yaşam olan bize yaşam vermeye geliyor. Buna bol yaşamı da ekliyor. Burada ise diyor ki sonsuz yaşama kavuşmak benden geçer. Ölümden kurtulmak istiyorsan bana gelmeli ve bana iman etmelisin. İnsandan beklenen tek eylem işte bu imandır. Yaşamın özü olan İsa Mesih'e gelip iman etmek. İsa'ya iman eden sonsuz yaşama kavuşuyor. Yani İsa bize yitirdiğimiz sonsuz yaşamı geriye veriyor. Bununla birlikte bu bol yaşam cennette Rabbin diktiği yaşam ağacı gibidir. Bunu da bize geri veriyor. İşte budur Mesih inancı. Aden bahçesinde insan esenliği, barışı, mutluluğu, yaşamın tüm nimetlerinin tadını çıkarıyor, bunların verdiği bereketleri gönenliyor ve haz duyuyordu. İşte bu bol yaşamla İsa Mesih bunu da bize verdi. İnanlı bu dünyadayken esenliği, barışı, sevgiyi, mutluluğu ve her tür göksel bereketleri gönenip yaşayabilir. Ama bu birden olmuyor. Neden? Çünkü lanetlenmiş bir dünyadayız hâlâ. Bu lanetli dünya içerisinde bizim kişiliğimiz, yapımız, karakterimiz, düşünce yapımız, kısacası tüm varlığımız yoğrulmuştur. Bizim bir geçmişimiz vardır. O geçmişi birden silip atamıyoruz. Davut peygamber, ben fesat içerisinde doğdum, anam günah içinde bana gebe kaldı diyor. Bizim yapımız bozuk olarak fesat içinde dünyaya geldik. Bunun ürünlerini her tarafta görüyoruz. Bu nedenle de İsa Mesih'e iman edince, evet sonsuz yaşama kavuşuyoruz, bu garantidir. Bakın kurtuluş güvencesi Tanrı'dan geliyor. Tanrı'nın kayrası aracılığıyladır. İsa Mesih benim geçmiş, şimdiki ve gelecek günahlarım için ölmüştür. İsa'ya iman eden bir kimsenin kesinlikle sonsuz yaşamı vardır. Yeniden doğan bir kimsenin kurtuluşu garantidir. Ama bu yaşamdayken bol yaşamı yaşamak için yaşamın özüne gidip ondan yemek bize düşer. Bunu bizim yapmamız gerekir. Bu bize verilmiştir. Az önce de belirttiğim gibi, sıraladığım gibi biz iman ettiğimiz zaman bol yaşamı yaşayamıyoruz. Çünkü yaşadığımız geçmiş yaşam her gün bizlerle birliktedir. Yüreğimizi, güvenimizi bozmuştur. Aklımızı, düşüncelerimizi mahvetmiştir. İmanlıyız ama halen Rab'be güvenmiyoruz. Halen Rab'be itaat etmiyoruz. Halen eski tabiatta yürüyoruz. Halen yüreğimiz bozuk. Halen ona buna kızıyor, dedikodu ediyor, kendimizi öne sürüyor, kıskanıyor. Hatta kin, nefret besliyoruz, alınıyoruz. Halen gururluyuz. Yeri geldiğinde kaba güce başvuruyoruz. Başka insanları eleştiriyoruz. Onları küçük düşürmeye çalışıyoruz. Halen benciliz. Halen kendi çıkarlarımızı düşünüyoruz. Halen alınganız. Az önce de belirttiğim gibi. Halen gerçekçi değiliz. Halen kendi kınımızdan dışarıya çıkamadık. Halen öküz altında buzağıyı arıyoruz. İşte bunlar bizim eski tabiatımızda olan erdemsiz, çürük, bozuk ve Rabbe yaraşmayan tutumlardır. Ve biz eski tabiata, doğaya bağlı olarak yaşadıkça elbette dolu yaşamı yaşamak olanaksızdır. Bu dolu yaşamı yaşamadıkça da mutlu olamayız. Yüreğimizde sevgi, barış, esenlik, huzur olmaz. İsa Mesih'e iman eden bir kimsenin yüreğine Tanrı'nın kutsal ruhu gelip konut kurar. İman mı ettin kardeşim? Eğer ettinse o zaman kutsal ruh senin yüreğindedir. Kutsal ruh yüreğindeyse bol yaşamın kapıları sana açılmıştır. Bu ne demektir biliyor musun? Kutsal ruhun ürünleri de senin yüreğindedir, senin içindedir. Galatyalılar 5:22'de şöyle diyor kutsal ruhun ürününe ilişkin. Kutsal ruhun ürünü sevgi, sevinç, esenlik, sabır, iyi yüreklilik, iyilik, içten bağlılık, yumuşak huyluluk, tutkulara üstünlüktür. Bir insanın İsa'nın verdiği bol yaşamı yaşayabilmesi için gereken erdemler bunlardır ve işte İsa Mesih bize bu erdemleri içimize koymuştur. Bu erdemlerle biz bu yaşamın tadını çıkararak yaşayabiliriz. Onu gönenerek yaşayabiliriz. Yani yaşamı bol kılan, anlamlı kılan, huzurlu, mutlu kılan Rabbimizin kendisidir ve kutsal ruhtur. Kendimizi onun denetimine açtığımızda kutsal ruh bizde işini yürütür. O kutsal ruh aracılığıyla yüreğimizdedir. Sevinç, esenlik, barış, sabır, iyi yüreklilik, yumuşak huyluluk, tutkulara üstünlük bizim yüreğimizdedir. Yeter ki biz kendimizi kutsal ruhun denetimine verelim. Kutsal ruhun bizde işlemesine izin verelim. Evet, kutsal ruhun ürünü olan sevgi benim yüreğimdedir. Sevinç yüreğimdedir. Esenlik, barış yüreğimdedir. Bu bol yaşamı yaşayabilmem için kutsal ruhun hayatımda işlemesine izin vermem gerekir. Efesoslar 5:18'de içkiyle sarhoş olmayın. Bu aşağılık bir şeydir. Tersine ruhla dolun diyor. Evet, şarapla dolan şarabın denetimi altındadır. Onu yöneten artık kana yeterince karışmış olan alkoldür. Böyle bir insan alkolün denetimindedir ve onu yöneten de alkoldür. Pavlos bunu örnek olarak kullanıyor ve siz de kutsal ruh ile dolun diyor. Bu şu anlama geliyor. Benim düşüncemi yöneten kutsal ruh olmalıdır. Benim dilimi yöneten, benim elimi yöneten, benim ayağımı yöneten kutsal ruh olmalıdır. Benim gözlerimi, yüreğimi, tutumumu, vicdanımı yöneten kutsal ruh olmalıdır. Benim duygularımı yöneten kutsal ruh olmalıdır. Bunları nasıl becereceğim ya da kutsal ruhun bunları benim hayatımda gerçekleştirmesi nasıl olabilir? Şimdi alkol ile dolan adam ne yapar? Önce içki içer. Ne yapıyor içki içince? Yavaş yavaş bu içki kana karışıyor. Vücudun en ucra köşelerine kadar gider. Beyni, yüreği, ciğerleri hepsini etkiler. Şimdi kutsal ruhun beni denetimine alması için de ben kendimi Tanrı sözüne açmam. Tanrı sözüyle yeteri kadar dolmam gerekiyor. Tanrı sözüyle doldukça ve Tanrı sözüne itaat ettikçe bu söz de benim hayatımın her alanına yayılmaya başlar ve yayıldıkça da beni denetimi altına alır. Bu nedenle bir imanlının Tanrı'nın sözünü okuyup ona itaat etmesi çok önemlidir. Kutsal ruhun beni denetimine alması için de ben kendimi Tanrı sözüne açmam gerekiyor. Tanrı sözüyle yeteri kadar dolmam gerekiyor. Tanrı sözüyle doldukça ve Tanrı sözüne itaat ettikçe bu söz de benim hayatımın her alanına yayılmaya başlar ve yayıldıkça da beni denetimi altına alır. Bu nedenle Tanrı sözünü okumam ve ona itaat etmem gerekir. Her gün Tanrı sözünden okumamız ve ondan yememiz gerekmektedir. Yeremya peygamber, "Ya Rab, sözlerini buldum ve onları yedim. Sözlerin bana meserret, teselli ve sevinç oldu." diyor. Rabbin sözünü yemek. Demek ki günlük yaşamda sevinç getiren bu sözleri yemek imanlıya güç verir, onu teselli eder, besler, korur. Genç adam yolunu Rabbin sözünü tutmakla temizleyebilir diyor mezmur yazarı 119. mezmurda. Elçi Pavlos da Mesih'in sözü tüm zenginliğiyle içinizde yaşasın diyor. Şunu görüyoruz ki imanlıyı besleyen, onu güçle dolduran, ona umut, sevinç, barış veren, dolu yaşam veren, kurtuluş güvenliğini veren Tanrı'nın sözüdür. Bir arabayı hareket ettiren benzindir değil mi? Benzinsiz bir araba hiçbir iş yapmaz, yapamaz. Kutsal ruhu hayatımızda işlerliğe koyan, kutsal ruhun ürünlerinin yaşamımızda gözükmesini sağlayan Tanrı'nın sözüdür, kutsal kitaptır. Bu nedenle dolu yaşamak için değerli dostum, Rabbin sözüyle dolmalıyız. Yani kutsal sözden günlük olarak beslenmeliyiz. Rabbin sözüyle dolmalıyız, Rabbin sözünü okumalıyız, ona itaat etmeliyiz. Rabbe yakın yaşamalıyız. O zaman dolu yaşamı yaşayabiliriz. Rabbimiz Mesih ne diyor? Ben insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Evet, Rabbimiz bu bol yaşamı bizim hayatımızda oluşturmak ve bizi bu aşamaya getirmek istiyor.